Ayrım 57. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 499. Kitap 8. 1961-1962. Bölüm 28. Michael Corleone ve Nick Geraci tam bir soğuk savaş içerisinde yürüttükleri ilişkilerinin son senesine başladılar. Her ikisi de diğerine saldırılarda bulundu ve büyük bir yanılgı içerisinde karşısındakinin bundan haberi olmadığını düşündü. Her ikisi de içlerinde barındırdıkları, ellerini hafifçe vurarak uyanıp sıyrıldıkları sırla donmuşlardı. Komisyonun onayı olmaksızın Michael'a ya da Russo'ya karşı bir harekette bulunmak Geraci açısından güvenli bir şey değildi. Ki böyle bir onayı almak komisyonda olmadan mümkün olamazdı. Aynı derecede önemli olan bir diğer şey ise Michael Corleone'yi öldürmenin dünyaca bilinen en güçlü ordusu olan ve politikacılardan, yargıçlardan, sendika çalışanlarından, polislerden, keskin nişancılardan, şüpheli ölüm vakalarını inceleyen memurlardan, gazete ve dergi editörlerinden, televizyon haber yapımcılarından ve stratejik noktalara yerleştirilmiş olan görevlilerden oluşan bir ekibi öldürmekle eş anlama gelebileceğiydi. Hagen ve Michael dışında hiç kimse maaşını aileden alan herhangi bir kişiyi tanımıyor ya da bu işin nasıl yürütüldüğünü bilmiyordu ve Hagen tam anlamıyla dürüst görünüyordu. Michael Hagen'ın itibarıyla oynamıştı ama bu iki insan tıpkı yaşlı bir çift gibi birbirlerine muhtaçtı. Geraci bu konuda yanlış düşünüyor olsa da yine de haklıydı. Hagen'ı devirmeye çalışmak çok önemli bir şeydi. Belki bunu başarma şansı binde birdi. Geriye kalan 1999'da ise Geraci ölürdü. Geraci Michael'ı başından atabilse dahi Hagen'a Nevada'da bu operasyonu başarma şansı hiç yoktu. Pekala Nick, her şeyin işleyiş tarzı böyle demekte zorlanırdı. Geraci'nin şu anda sahip olduğu o bağlantılar mekanizmasına dolaylı ulaşma imtiyazı bile tehlikeye atılamayacak kadar değerliydi. Michael'a gelince, Geraci'ye onu öldüremeyecek kadar ihtiyacı vardı. Ondan başka kim Küba'daki bu işi başarabilirdi? Michael'ın doğru adamları seçecek, işi yaptıracak ve her şey bittikten sonra kolayca baştan atılacak birisine ihtiyacı vardı, Geraci gibi. Daha da önemlisi bu geçiş safhası boyunca başka kim diğer donlara karşı güvenilir bir patron gibi görünebilirdi. Michael, Geraci'yi şimdi öldürürse babasına ve karısına verdiği sözü tutma şansını da kesinlikle ortadan kaldırmış olurdu. Eski karısı, merhum babası, önemli değil. Boşanmak ve ölüm korkunç şeyler. Fakat verilen bir sözü tutmamak için bunları bahane eden bir adam kendisini şerefli bir insan olarak isimlendiremez. Nick Geraci Michael Corleone kendisine yeni patronun o olduğunu söylediği günden bu yana titremekte olduğunu fark etti. O günden sonra bu rahatsızlığı herhangi bir ilerleme kaybetmemişti. Ancak bu çok dikkatli bakıldığında fark edilebiliyor, bazı kanıtlarla da ispatlanıyordu. Ürpertiler, kahve sinirliliği. O yaz Joe Lucadello, onun ajan Ike Rosen olduğuna inanıyordu ile birlikte Geraci ve Fredo'nun Colma East planını yaparlarken buldukları bataklık arazi parçasını görmek için ilk kez New Jersey'den ayrıldı. Fredo'nun planının beraberinde getirdiği yararlar ne kadar büyük olursa olsun bu arazi kelepirdi. Geraci depolama gereksinimleri için ahırı kullanmış ve bu araziye el koymuştu. İstediği her an burayı aldığı fiyatın iki katına satabilirdi. Oraya hep birlikte gittiler. Donnie Bax arabayı kullanıyordu ve bebek yüzlü Carmine Marino da öne oturmuştu. Rose'nin her zamanki gibi tek gözü kapalıydı ve hiç Yahudi'ye benzemiyordu. Yanına başka bir ajan almıştı. Bu ağzı sıkı bir protestandı. İsmi Doyle Flower olmalıydı. Geraci'ye Michael'ın başkan geçiş ekibinden kimseyle tanışmadığını ve her şeyi doğrudan yönetici Albert Soffe ile konuştuğunu ileten temsilciler meclisi üyesi, bu kez de Rosen ve Flower'ın birer siyah ajanı olduklarını doğrulamıştı. Yine de Geraci sadece bir önlem olarak Eddie Paradise ve diğer adamların bazılarıyla başka bir arabaya doluşmuştu. Tekerleklerin iz bıraktığı çamurlu yoldan dönüp ahıra doğru yol aldılar. Büyük çöp kamyonları ve o bölgede yaşayanlar burayı yıllardır çöplük gibi kullanıyorlardı. Arazi ocaklarla, tuvaletlerle, arabaların ve çiftlik makinelerinin pas tutmuş hurdalarıyla doluydu. Pislik havuzundaki bu enkaz adası bir zamanlar Abbots Field olarak anılan arazinin bir parçasıydı. Rose'un cesetleri gömmen için oldukça iyi bir yer. Bunun üzerine her şeyine iddiaya girerim dedi. Gerçi ben senin yerinde olsam o kadar emin olmazdım diye karşılık verdi. Ki bu gerçekten de doğruydu. Arazide bulunacak herhangi bir yeni ceset orada yaşayanların işi olarak algılanırdı. Oradaki gangster çeteleri, çoğu Strachey'nin adamlarıydı, buranın kime ait olduğunu biliyor, ona saygı duyuyorlardı. Biz polislerin bugüne kadar keşfettikleri en mükemmel salaklarız. Halıya sarılmış her ceset yüzünden biz suçlanacağız. Rose'un biz polis değiliz dedi. Flower Donne'nin kolostomi çantasını ima ederek, ninemde de bunlardan bir tane vardı dedi. Donny öyleyse alışık olmalısın diye karşılık verdi. Tıpkı arkadaşının şuradaki korsan şeyi gibi. Rosen sıçtın mı dedi. Burası sanki bok varmış gibi kokuyor. Donny o kadar hızlı bir dönüş yaptı ki yerden çamur parçacıkları havalanıp etrafa saçıldı. Tam salakça bir şey söylemeye hazırlanırken araya Carmine girdi. Bu onun boku değil. Yani şu kokan. Bu New Jersey. Doyle ve Geraci güldü. Ortalık birdenbire yatışmıştı. Carmine doğuştan bir liderdi. Neredeyse 30 yaşındaydı ama olduğundan 10 yaş daha genç görünüyordu. Anne tarafı Bocchiocco'lardan geliyordu ve ayrıca baştan beri uyuşturucu işinde Geraci'nin ortağı olan Palermo Donu Cesare Indelicato'nun vaftiz oğluydu. Çocuk aileler arası ilk toplantıda rehine olarak bu işe adım atmıştı. O günün üzerinden 5 yıl geçmişti ve şimdi Knickerbocker Caddesi'nde bir grup serseriyi yönetiyordu. Onlardan önce iki araba gelip çoktan ahırın arkasına park etmişlerdi. Hava alacakaranlıktı. Her ikisi de içlerinde kanun dışı yaşanan cinsel ilişki sebebiyle kıpır kıpırdı. Geraci buradaki en büyük sorunumuz dedi, civardakilerin doymak bilmez cinselliği. Peşlerinden gelen araba arkalarında durdu. Sadece Eddie Paradise aşağı indi. Rosen, sen en az şu arabalar kadar titriyorsun dedi, iyi misin? Geraci içten içe aslında arabanın içinin o kadar da soğuk olmadığını düşünerek, Donny ve onun şu lanet kliması yüzünden dedi, arabadan indi. Etrafta dolanmak titremesini durdurdu. Carmine de aşağı indi. Seri bir hareketle pantolonunun belinden bir tabanca çıkarttı ve ahırın etrafındaki kuytu köşelere üç el ateş etti. Etraftan gelip orada duran araçlar yerlerinde sallanmaya başladı. İçlerinde giysileri sağa sola saçılmış korkak zinacılar vardı. Carmine bir el daha ateş etti. Flower ahırın uzak tarafına yapılan tek sıra halindeki dört atış dedi. Çarpıcı bir başlangıç arkadaşım. Yine de seni uyarmalıyım. Yapılan sınavlar gittikçe zorlaşır. Carmine oradan büyük bir hızla uzaklaşan araçlara el salladı. Ajanlar da dahil olmak üzere hepsi birden kahkahalara boğuldular. Geraci'nin titremesi durmuştu. Donny, o bunu en son yaptığında dedi, sevişenler çamura saplanmışlardı. Arabalarını itmek için yanlarına gittik fakat dışarı çıkıp kaçmaya başladılar. Bu çalıntı bir arabaydı. Tabii seks sapıklarının terk ettiği bir arabayı çalıntı olarak adlandırabilirsen eğer. Ana hamam böceği polis baskını sırasında kendi et lokantasındaydı. Şimdi ise yaptığı büyük soygun yüzünden hapiste yatıyordu. Ajan Flower, Ford'daki o kızın göğüsleri insana sanki yarını göstermeyecek kadar güzel dedi. Carmine onunla aynı fikirdeymiş gibi, bunun gibi göğüsler yarın öbür gün insanın başına bela açar diye karşılık verdi. Rosen gözlerini uzaklara dikerek kafasını sallayıp mırıldandı. İşte fena değil, hiç fena değil. Onun kızıl saçlının göğüslerinden ziyade arazinin büyüklüğünü ima ederek bunları söylediğini fark etmek, Geraci'nin çok kısa bir vaktini aldı. Geraci nasıl görünüyor diye sordu. Rosen cevap veremeyecek kadar düşüncelere boğulmuş bir halde kafasını aşağı yukarı sallamaya devam etti. Geraci onları ahıra soktu. Rosen büyük bir takdirle homurdandı. Burası dışarıdan bakıldığında sadece bakımsızlıktan dökülmüş bir yermiş gibi görünüyordu. İçeri girilince ise bina Corleone ailesi için silahlı araçlar üreten adam tarafından sağlamlaştırılmıştı. Rosen hiç kimsede kağıt var mı diye sordu. Elindeki kalemi kaldırdı. Flower gömlek cebinden küçük bir kağıt destesi çıkarttı. Daha büyük bir kağıt. Rosen elindeki kalemi Buddy Rich'in bile kıskanabileceği bir hızla havada salladı. Eddie Paradise bir kurabiye kutumuz var dedi. Rosen kaşlarını çattı. Bunu yaptığında gözündeki yamanın arkasında ne olduğunu normalde görebilmek gerekirdi. Kağıt olması lazım. Eddie özür dilerim dedi. Ben not alma ihtiyacı hissetmem. Almayarak da hiçbir şeyi kaçırmıyorum. Geraci arabaya baktı ve Bev'in biyoloji defterini gördü. Bu nasıl? Rosen ona teşekkür etti. Ahırın zeminine oturdu ve içerinin planını jimnastik salonu haline gelebilecek şekilde çizmeye başladı. Planı elini olabildiğince hızlı hareket ettirerek çiziyor gibiydi. Tekrar dışarı çıktı. Barakaların konuşlandırılabilecekleri bir nokta tespit etti ve bu yapıların da planlarını çizdi. Hiç şüphesiz Carmine Box'ın çöp havuzunun tepesindeki çatıdan martılara ve sıçanlara nişan alışından esinlenerek Rosen bazı ölçüler aldı ve hemen orada bir tüfek atış parkuru da tasarladı. Donnie yaptığı tüm atışlarda ıskalıyordu. Ama Carmine sanki Buffalo Bill gibiydi. Martıları patlatarak kan kırmızısı yaratıklar haline getiriyordu. Geraci savaşa bizzat katılanlar ya da polisler hariç dedi. Bu piyasadaki çoğu kişi gerçekten de ahırın usak köşesine ateş etmekten acizdi. Yapılması gereken atışın kısa menzilden gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Geraci o güne kadar tüfekle öldürülen tek bir adam duymamıştı. Ki büyük olasılıkla Küba'da gerçekleştirilecek olan görev tüfekle yapılacaktı. Kim gangster çetelerinden herhangi birinde pusuya yatarak ateş eden bir kişinin varlığını işitmişti ki? Diğer bir deyişle Carmine Morino'dan başka kim Küba'ya giderek açıkça özgürlük karşıtı olduğunu söyleyen birini küt diye vurabilirdi? Flower Geraci'yi dirseğiyle dürtüp ortağının çılgınca çizim tarzını işaret ederek ''Bugüne kadar gördüğün en inanılmaz şey öyle değil mi?'' diye sordu. Rosen ona Bev'in defterini uzattı. Çizimler mucizevi derecede düzgündü. Hele bir de onun bunları ne kadar hızlı çizdiği düşünülürse. Binalar doğrudan bu çizimlerden bile inşa edilebilirdi. Barakaların tasarımları basit ve anlaşılırdı. Rosen sanki özür diliyormuşçasına ben hedefine ulaşamamış bir mimarım dedi. Geraci bu işi 3 gün içerisinde tamamlayabilecek bir ekibinin olduğunu belirtti. Rosen kaşlarını çattı ve aslında her şeyin bundan çok daha karmaşık olduğunu söyledi. Güvendiğin yanı sıra çeşitli maddi nedenlerden dolayı bunu imkansız kılan birçok hükümet kısıtlamaları ve yönetmelikleri olduğunu belirtti. İşte o an Geraci her şeyin gerçek olduğunu hissetti. Bu tip kaba saba adamlar gerçekten de hükümet adına iş yapıyorlardı. Rosen defteri geri aldı ve tıpkı düğün eşyaları satan dükkanın camından içeri bakan evde kalmış bir kız gibi sayfalara teker teker göz attı. Rosen yine de bilmiyorum dedi. Eğer bu muhitte yaşayanlar sorun çıkarmazsa. Geraci nasıl bir sorun dedi. Flower insanların en olmayacak çöplerini attıkları bir çöplüğün ellerinden alınıyor olması ya da bebek bakıcılarını becerecekleri başka bir yer bulamamaları büyük olasılıkla bir toplumda oldukça çok sorun yaratır diye yanıtladı. Carmine özellikle de New Jersey'de dedi. Biraz daha mermi almak için arabaya döndü. Rosen ben New Jersey'liyim bayım dedi. Carmine omuzunu silkip araba bagajını kapatırken ''Öyleyse sen bunu çok iyi bilirsin'' dedi. Flower Carmine'nin sırtına vurarak ''Seni seviyorum'' dedi. ''Tam bizim ihtiyacımız olan türden bir adamsın.'' Carmine ''Arkam mı?'' dedi. ''Sakın ona bir daha dokunma.'' Geraci bu konuda da oldukça komik dedi. ''Şu arkaya vurma konusunda.'' Carmine ''Komik'' dedi. ''Sanıyorum şu anda bu uğurda hayatını feda eden birçok merhum buna gülüyordur.'' Flower şimdi her zamankinden çok daha fazla eminim dedi. Bay Marino, siz listemin en başındasınız. Tüm şu ölü sıçanlara ve tavırlarınıza bakılırsa sizi alt etmek oldukça zor olacak. Carmine gülümsedi ve Flower'ın arkasına vurdu. Flower da dönüp ona bir şaplakla karşılık verdi. Ardından delicesine güldüler. Rose'un dokunulmaya ilişkin bir nedeni olan bugüne kadar gördüğüm tek İtalyansın diye mırıldandı. Geraci onun gerçek bir İtalyan olup olmadığını merak etti. Bu bir İtalyanın söyleyeceği türden bir şey miydi? Geraci burada yaşayanlar sorun olmayacak dedi. Bana güvenin. Ertesi gün çevre yoluna arazinin şahsa ait olduğunu belirten yeni bir işaret konuldu. Altında deluxe parselleri satışta Haziran 1962 yazıyordu. Bir yıl sonra bu arada yaşayan insanların meraklarına merak katıyordu. Önceden verilen haber o bölgeyi geliştirmeye gerçekten değebilirdi. Bataklığı kurutmak, avukat ve mimarlar kiralamak, planlama komisyonuna rüşvet vermek, olağan bir arazi parsel yapılandırılması beraberinde mafya donu adına normal bir insanın yapacağından çok farklı şeyler getirmiyordu. O gece yemekte Nick Geraci titremeye başladı. Bu Barb ve Bev'i korkutmaya yetecek kadar şiddetliydi. Charlotte ambulans çağırmak istedi. Geraci önemli bir şey değil dedi. Kahvenin sebep olduğu sinirlilik. Charlotte onun kahve içmeyi bıraktığını sandığını söyledi. Geraci işte sorun da bu diye karşılık verdi. Bu akşam üzeri kulüpte bir espresso içmiştim. Oysa bu doğru değildi. Yemek yerken ellerinin ve çenesinin hareketlerine odaklandı, titremesi durdu. Ama ertesi sabah bu durum tekrarlayınca Charlotte eğer hemen bir doktora görünmezse bir bıçak alarak onu bacağından yaralayacağını, dolayısıyla doktora gitmekten başka çaresinin kalmayacağını belirtti. Geraci iyi olduğunu ve bunun geçeceğini söyledi. Char mutfağa gitti ve bulabildiği en büyük bıçağı alıp geldi. Geraci gülümsedi ve ona onu sevdiğini söyledi. Char bıçağı salladı ve ciddi olduğunu belirtti. Geraci ben de dedi. Öyleydi. Titreyen ellerini havaya kaldırdı. Uslu bir çocuk ol ve doktorun numarasını benim için çevir ha. Charlotte telefonu kapatırken titreme çoktan geçmişti. Her zaman gittiği doktor ona aletleriyle bakıp çeşitli sorular sordu ama sonuçta hiçbir şey bulamadı. Bu durumun beyinden kaynaklanıyor olup olamayacağını merak ediyorum dedi. İşte zor anlar yaşıyor musunuz? Baskı, stres, bu tür şeyler. Ya da evde, her şey yolunda mı gidiyor? Benim lanet olası bir deli olduğumu mu düşünüyorsun? Söylediğim bu mu? Adam Geraci'ye bir uzman adı önerdi. Eğer uzman kelimesi psikiyatr yerine kullanılan bir terimse, şunu bil ki geri döndüğümde senin açından sadece bir hasta olmayacağım. Doktor onu çok iyi anladığını belirtti. Uzman dünyaca ünlü bir sinir hastalıkları doktoruydu. Ufak tefek yaklaşık 1.50 boylarında bir adamdı. Geraci'ye Parkinson hastalığının başlangıç aşaması teşhisi koydu. Boksörlük yapılan yıllarda kafaya alınan darbeler ilerleyen yıllarda ciddi sarsıntıları tetikleyebiliyordu. Geraci kafama o kadar sık darbe almadım dedi. Doktor siz boksörler hepiniz aynısınız dedi. Hatırladığınız tek şey karşınızdaki adamın neye benzediği. Yine de bana şu sarsıntıdan bahset. Son zamanlarda oldu öyle değil mi? Geraci doktora neredeyse onu öldürecek olan uçak kazası hakkında tek bir kelime dahi etmemişti. Geraci sanıyorum dedi. Eğer 7 yıl kadar önce olan bir şey son zamanlarda diye nitelendirilebilirse.
7 yıl önce ne oldu?
Geraci düştüm dedi. Kafamı vurup şuurumu kaybettim. Korkunç bir şeydi. Doktor Geraci'nin gözlerini ışıklı aletle baktı.
Nereden düşmüştün diye sordu. Empire State binasından mı?
Geraci ona benzer bir yerden diye yanıtladı.
57. ayrımın sonu. Sayfa 508.